Ayrım 2. Babanın İntikamı. Mark Weingartner. Sayfa 11. Prolog. Ölü olan Fredo Corleone smokini ve başındaki uygunsuz eski balıkçı şapkasıyla çocukken oturdukları cehennem mutfağının karanlık parke taşlı sokağının ortasında kardeşi Michael'ın karşısında duruyordu. Bir elinde olta kamışı, kolunda da çırılçıplak bir kadın vardı. Alacakaranlıktı. Fredo kahkahalarla gülmeye de gözyaşlarına boğulmaya da hazır gibiydi. Ve bu insanın yüreğini burkacak kadar tanıdık bir durumdu. Bloğun sonunda uzun süre önce yolu değiştirilen ve rayları sökülen 11. cadde yük treni üstlerine doğru gümbürdeyerek geliyordu ama hala görünür de yoktu. Fredo, seni affediyorum dedi. Ensesindeki yara kanamaya başladı. Michael Corleone ne gördüğünü anlamış değildi ama bunun bir rüya olmadığını biliyordu. Hayaletlere de kesinlikle inanmazdı. Michael, bu imkansız dedi. Fredo güldü, doğru diye itiraf etti. Sadece Tanrı yapabilir bunu, öyle değil mi? Apartmanlarının girişinde duran Michael olduğu yere çivilendiğini hissetti. Etrafta başka kimse yoktu. Kadın yuvarlak hatlı, süt beyazı tenli ve kuzguni siyah saçlıydı. Bu halde ortalık yerde bulunmaktan biraz sıkılmış gibiydi ama cesurdu. Başkalarının ne düşündüğüne pek aldırmayan türden bir kadındı. Michael, Tanrı dedi. Doğru. ''Balık tutmak ister misin?'' Fredo sırıtarak oltayı uzattı. ''Ya da belki düzüşmek istersin.'' Kadın bir adım öne çıktı. Alacalı ışığın altına doğru gelirken çürüyen bir cesede dönüştü. Sonra yine tam Michael'ın ideal güzeli oldu. ''Dur tahmin edeyim ha.'' dedi Fredo. ''Senin zannedebileceğinin aksine ben de bir şeyleri bilebilirim. Yalnız olduğunu biliyorum, tek başına olduğunu. Eğer bu değilse başka bir şey. Sana yardım etmek istiyorum Mike, mutlu olmanı istiyorum.'' ''Mutlu mu?'' dedi Michael. ''Sence de bu biraz çocukça değil mi Fredo?'' Michael bunu söylediğine anında pişman oldu ama Fredo bunu hakaret olarak algılamışa benzemiyordu. Kadın Fredo'yu öptü, o da onu öptü. Olta kamışının ucunda aniden neredeyse Fredo kadar bir ton balığı belirdi. Balık çırpındı, sonra ondan da kan akmaya başladı. Sanki her ikisi de zıpkınlanmış ve sopayla dövülmüştü. Çıplak kadın balığa bakıp ağlamaya başladı. Fredo Michael'a ''Kafam hala karışık.'' dedi. ''Niye ölmem gerekiyordu?'' Michael içini çekti. Her zamanki Fredo'ydu. İçgüdüsel olarak anlaması gereken şeyleri ölüyken bile ona izah etmek lazımdı. ''İntikam ve bütün o meseleleri anlıyorum ama benim yaptığımla kıyaslanınca pek eşitlik varmış gibi gelmiyor bana. Anlamsız geliyor. Bu tam olarak senin dişe diş, göze göz adaletin değil Mike.'' Michael üzüntüyle kafasını salladı. Fredo diye fısıldadı. İşin içine etmedim demiyorum çünkü ettim. Fredo'dan hala kanlar akıyordu ama artık azalmıştı. Hani şu bilgi verdiğim herifler, Roth'la Ola mıydı? Onlara nasıl kullanacaklarını bilmediğim şeyler anlattım. Ama doğrusu anlattıklarım buna değer miydi? Ne zaman evde olacaktın? Tanrım, Tahoe'daki yerinin giriş çıkışı tek yoldandı. Tanrı'nın cezası bir babbuyna bile ne zaman evde olacağını bilebilirdi. O zaman seni öldürmeye çalıştıklarında bu nasıl olur da benim suçum olabilir? Belki barışa bir katkısı olur diye anlattığım öteki şeylerin aileye karşı hata olduğunu anlıyorum. Ama olup biten her şey zaten olacaktı. Benle ya da bensiz. Doğru mu? Haklı olduğumu biliyorsun. Hiçbiri örgüte zarar vermedi, gücünü azaltmadı. Hepsinin de ötesinde aile dışındaki benim yaptıklarımı bilen herkes ne oldu? Öldü. Hepsinin icabına baktırdın, her birinin. Bunu bilip de ayakta kalanlar sadece sen, Hagen ve Neri. Ve her zaman onlara hayatın pahasına güvenebileceğini söylerdin. Yani onlar sorun değil, öyle değil mi? Bir de Nick Geraci var. Michael uyanıkken ortadan kaybolan o hainin adını yüksek sesle anmazdı. Fredo avucunun içiyle alnına vurdu. Her yere kan fışkırdı. Doğru, ben onu da ölü saydım ama sen haklısın. Ölümünün öcünü alacağım, sana söz veriyorum. Bu komik, yaralı kafasını gösterdi. Tetiği el çekti, emri sen verdin. Nick'i de öldürmesini emrettin. Satrançtaki gibi onu kurban etmeye çalıştın. Asıl önemli olanı kurtarmak için bir atı ya da fili kurban eder gibi. Tabii satrançta filin oyundan çıkarıldıktan sonra yeniden oyuna dönüp rengini değiştirmek ve senin peşine düşmek gibi bir şansı yoktur. O yüzden onu mutlaka öldürürsün. Başka ne yapacaksın? Fredo'nun yarasından akan kan nihayet durmuş görünüyordu. Her tarafı kan içinde kalmıştı. Çıplak kadına bir şeyler fısıldadı. Kadın karşılık olarak başını salladı, ağlamaya devam ediyordu. Fredo Michael'a, sen bunu yaptığın zaman dedi, işin arkasında Nick'in olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Sen de benim yaptıklarımı bilen herkesi öldürdüğünden emindin. Benim merak ettiğim, beni öldürmediğin takdirde bunu sana karşı kullanacağını düşündüğün kişi kimdi? Bana biraz merhamet ettin diye kimsenin zayıf olduğunu düşünecekti. Tek bir isim ver. Fredo, ben kızgın değilim Mike, hiç ilgisi yok. Başıma gelenler kaderim ve babanın anlatıp durduğu bütün öteki şeyler yüzündendi. Öte yandan, ve bunu söylediğim için beni bağışla, babanın aynı koşullar altında beni öldüreceğini düşünmek de güç, anlıyor musun? Bak, kafanın içinde neler olduğunu anlamaya çalışıyorum, tamam mı? Kalbindekiler belli. Fakat itiraf etmeliyim ki kafandan geçenler benim için bir sır. Michael Hagen diye düşündü. Ani bir berraklıkla bunu yapmasına Tom Hagen'ın konsilyeresinin sebep olduğunu fark etti. Bu durumu ona karşı kullanacak olan oydu. Hem kardeşi olan hem de olmayan Hagen, hem aileden olan hem de aslında olmayan, gerçekte İtalyan bile olmayan ve bu yüzden kesinlikle hiçbir şey bilmemesi gereken ve o her şeyi biliyordu. Tom Hagen Vito ile yaşlı adamla bağlantı attıydı. Michael babasına ve onun temsil ettiği her şeye karşı gençlik isyanı içindeyken iletişim hatlarını açık tutan Tom olmuştu. Hagen'ın görevi istediğinde Michael'a öğüt vermek, belli durumlarda gereken açıklamaları yapmaktı. Ve bunu büyük bir beceri ve ondan da büyük bir sadakatle yapmıştı. Yine de şu ana kadar Michael en korktuğu şeyin onun onaylamaması olduğunu, en çok onun aklına güvendiğini, böyle yapmak kendi doğasına, kendi kanına aykırı olsa dahi en çok bastırması gerekenin onun aldatıcı sertliği olduğunu idrak edememişti. Michael'la Fredo'nun son kucaklaşmasından sonra Fredo ne yapmıştı? Uğurlu balıkçı şapkasını başına geçirmiş ve Michael'ın oğlu Anthony'ye balık tutmayı öğretmeye gitmişti. Peki Michael ne yapmıştı? Doğruca ofisine gitmişti, çalışmak için. Tamam, ama aynı zamanda asla sorgulanmadığı halde sadakati konusunda Tom'un taşaklarını vurmak ve hiç de önemli olmadığı halde sırf o savunmada kalsın diye metresinin sadakatini de sorgulamak için. Niçin? Böylece Tom onu Hyman Rod konusunda sorgulayamasın diye mi? Hayır. Tom'un odaya girer girmez Fredo ve Anthony'ye fırlattığı o uzun bakış yüzünden, Michael'ın Tom'un kendisini onaylamamasından korkması yüzünden. Bu kavrayış Michael Corleone'nin içinden derin bir soluk gibi aktı. Yine de kanlar içindeki kardeşinin sorusuna henüz cevap verecek halde değildi. Hayır, sen bana söyle Fredo. Madem ki o kadar açıkmış, kalbimde ne var? Ah evlat, dedi Fredo. Çıplak kadın Fredo'dan uzaklaşıp büzüldü ve hafifçe döndü. Artık açıkça utanıyordu. Bu senin fındık kabuğuna sığan sorunun, öyle değil mi Mike? Kendi kalbini bilmiyorsun. Michael kollarını kavuşturdu. Ağabeyine sarılmak ve her konuda haklı olduğunu söylemek istiyordu. Ama kendini buna razı edemedi. ''Bitirdin mi Fredo? Çünkü yapmam gereken işler var.'' Michael o işin ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Hiç kuşkusuz bir başkasının sorunlarıydı. O günkü işinin ayrıntıları kafasında dağılıp gitmişti ve yakalamasına imkan yoktu. Kuzguni saçlı kadının poposu aniden hayatında gördüğü en güzel manzara halinde Michael Corleone'yi çarptı. Onun geniş ve mükemmel kalçalarının kıvrımında dilini gezdirdiğini tahayyül etti, ürperdi. Gözlerini kaçırmaya çalıştı. Bloğun sonunda vagonları isimsiz ölülerle dolu eski tren kükrüyordu. ''Sana bir uyarıda bulunacağım.'' Fredo trenin sesini bastırmak için bağırmıştı. ''Ama ne anlamı var, beni dinlemezsin ki, değil mi? Uyarı benden geldiği için bunu bir şaka zannedersin, zırva sanırsın. Bir dakika bile durup düşünmezsin. Zaten bahse girerim, beni bir kahrolası saniye bile düşünmemişsindir.'' Fredo yanılıyordu. Michael onu her zaman düşünüyordu. Fredo hakkında yanılmıştı. Michael'a ihanet eden başka yakınları da olmuştu. Sally Tessio, Nick Geraci, daha bir sürüsü. Bir tek Fredo değildi ve muhtemelen en önemsizi de Fredo'ydu. Ama Michael'ı en çok yaralayan Fredo olmuştu. Benim için sen daha yaşarken ölmüştün Fredo. Michael bunları söylediğini duyunca dehşete düştü. Öldün diye değişen bir şey mi oldu sanıyorsun? Hiçbir şey değişmedi, git artık Fredo. Michael bunların tek kelimesini bile söylemek istememişti. Uyarıyı duymak istiyordu, sahiden istiyordu. Bir sürpriz olacağından değil, şu Bokkiokkiolar meselesi vardı. Neredeyse soyu tükenen o intikam delisi klan. Bokkiokkio kuzenlerden biri olan Carmine Marino'nun ölümü yüzünden Corleone'leri suçlamaması gereken aile. Eskiden Corleone Capos'u olan ve Cleveland ve Chicago gruplarının son donlarıyla Michael'ı dostu Hyman Roth'u ve sırf inat uğruna Fredo'yu öldürsün diye tuzağa düşürmek için entrika çeviren Nick Geraci vardı. O da Michael'ın öcünden paçayı sıyırmıştı ve hala dışarılarda bir yerlerdeydi. Seçilmesini Michael Corleone'ye borçlu olduğu halde her fırsatta ona sırt çevirdiğinin işaretlerini veren Birleşik Devletler Başkanı vardı. Bu tür tehditlerin sonu yoktu ki. Michael'ın belayı önceden sezmek gibi bir yeteneği vardı. Fredo'daki haberin ne olduğu Michael için önemli değildi. Çünkü onun yeni bir haber olmadığından emindi. Önemli olan Fredo'nun onu iletmek için gelmiş olmasıydı. Tren ve ton balığı olta ve ara sıra ceset halinde görünen o enfes çıplak kadın her nasılsa gitmişlerdi artık. Fredo da dönüp yürüyerek uzaklaşmaya başladı. Ensesindeki yarayı pembe bir kan bulutu örtüyordu. O anda Michael'a olanlar pekala da tümüyle mantıklı olabilirdi. Şekeri yüzünden sanrı görüyordu belki, hatta ölmüş de olabilirdi. Ama muhtemelen birisi onu bulmuş, yardım etmiş, ya bir portakal, ya bir ilaç, ya bir kadeh içki vermişti. Fredo'ya beklemesi için seslendi. Fredo durup ona döndü. Ne istiyorsun? Michael tekerlekli bir sedyede kıpırdamadan yatıyor ve acil servise götürülüyordu. Al Neri, Michael'ın emriyle ve Fredo tarafından da hiçbir direnişle karşılaşmadan Fredo'ya 2.38'lik kurşunu gönderen etrafında dolanıyor, Michael'ın varlıklarını hissettiği ama göremediği birilerine şeker konusunda bağıra çağıra bir şeyler anlatıyordu. Bir de kadın vardı görüntüye girmeye başlayan. Michael'ın bornozunu giymişti. Margaret Duval, aktris olan Rita, hıçkırıyordu. Boyalı kızıl saçları cadı gibi olmuştu. Bornozun aralığından neredeyse küçük memesi kadar iri ve koyu renkli meme başı görünüyordu. Rita yıllar önce Fredo ile birlikte olmuştu. Ta genç bir dansöz olarak Vegas'ta çalıştığı zamanlarda. Johnny Fontaine'in yıldız olmasına yardım edişinden hemen önce. Jimmy Shea ile o kısa aşk macerasını yaşamasından hemen önce. Fredo onu hamile bile bırakmıştı. Michael bunu biliyordu ve hiç kuşkusuz Rita da onun bildiğini biliyordu ve bu konuda asla konuşmamışlardı. Michael hiç de yalnız değildi. Bu binaya yanına aldığı akrabaları ve dostları vardı ve bir de şu kadın, Rita. Michael ona uzanmaya çalıştı. Kadın gözyaşlarının arasından ona gülümseyip Fransızca bir şeyler mırıldandı. Sonra Al Neri kolundan çekip Michael'ın yanından uzaklaştırdı ve geride durmasını söyledi. Fredo, ne istiyorsun diye tekrarladı. Sabrım tükeniyor çocuk. Çocuk. Fredo ona hiç böyle demezdi. Sonny böyle çağırırdı onu. Michael gözlerini kapadı ve bunun nedenini bulmaya çalıştı. Koluna bir iğne saplandı ve Michael gözlerini açtı. Tekerlekli sedye ilerliyordu, tekerlekleri gıcırdayıp inliyordu ve Rita'nın eli omuzundaydı. Sonra uzaklaştı ve Michael nasıl olduysa hem kendi evinin hızla kayan tavanını hem de dar sokakta smokini ile duran ve ensesindeki yaraya kana bulanmış bir mendil bastıran Fredo'yu görebiliyordu. ''Sığır mısın?'' dedi Fredo, ''cevap versene.'' Michael her ikisi de aynı ölçüde gerçek olan iki hayatı birden yaşıyormuş gibi hissetti. ''Beklemeni istiyorum Fredo'' diye mırıldandı. ''İstediğim bu, kalmanı istiyorum.'' ''Madon.'' Fredo uzaklaştı, kızgındı artık. ''Hayır Mike, yani ne istiyorsun?'' diyorum. ''Sahip olabileceğim hiçbir şey.'' Fredo neşesiz bir tavırla güldü. ''Bir de bana ölü diyorsun.'' dedi. ''Öğrenmen gereken çok şey var çocuk. Rita ile bebeği benim için öp.'' Arkasını döndü. Kanlı smokini ve Mary Jane'si ile trenin geçmiş olduğu yere doğru yürüyordu. Michael ise asansör olması gereken bir şeyin içinde boşluğa düşmekteydi. Rita ve bebek. Rita'nın bebeği yoktu ki. Michael ağabeyini son kez görebilmek için başını çevirdi. Fredo hala yürüyordu. Bu açıdan ve bu mesafeden bakınca Michael'a ağabeyinin kafasının büyük kısmı uçmuş gibi göründü. Sonra Fredo gözden kayboldu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 17.